Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Zamankinden farklı bir formatta 2023 Türkiye seçimlerinde Lubunyaları konuşacağımız Mental Clitoris bölümüne hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi. LGBT artılar 2023 seçimlerinin neresinde? Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT artılara karşı tutumu yıllar içinde nasıl değişti? Lubunyaların seçim talepleri neler? Sandıkları koruyan LGBT artılar neler yaşadı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söylemlerinin mülteci Lubunyalardaki yansıması ne? Gibi soruları Lubunyaların anlatımıyla cevaplayacağız. 2023 seçimlerine geçmeden önce Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de LGBT artılar için neler söylediğini dinleyelim.
Yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri bir defa insani bulmuyoruz.
LGBT artı nefreti konusunda içerik uyarımı vereyim ve Erdoğan'ın 20 yıl sonra nereden nereye vallahi dedirten hem de adına Kadın Emeği Zirvesi denen etkinlikte yaptığı 19 Aralık 2022 tarihli açıklamalara gidelim.
Ülkemizde kadınların, gençlerin, çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele evlatlarımızı topyekün tehdit eden sapkın akımlardır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Açık konuşacağım. LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Önümüzdeki dönem bakanlıklarımızla, tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz. Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz.
Seçim kampanyası sürecinde tavan yapan LGBT artı karşıtı propaganda ve LGBT artıların kriminalize edilişinin ona nasıl hissettirdiğini sorduğum otistik aktivist Hazan Özturan şöyle diyor.
Bu nefret beni çok korkutmuyor. Çok korkutmuyor çünkü örgütlülüğümüzün bir neticesi olduğunu, onların bizden korktuğunu düşünüyorum. Benim için daha korkutucu, üzücü ve hayal kırıklığı yaratan şey muhalefetin LGBT artıları nasıl yalnız bıraktığı. Değil doğrudan haklarımızı ve eşit yaşam koşullarımızı savunmak, sadece insan olarak varoluşumuza bile sahip çıkmayıp görmezden gelindiğimiz bir sürece evrildi. Bunun hayal kırıklığı açıkçası örgütlenen nefretten daha çok korkutuyor beni. Çünkü bu eğer ki iktidar değişirse yine bizim için çok bir şeyin değişmeme ihtimalinin olduğuna dair önemli bir kaygı yaratıyor bende.
İktidarın ve muhalefetin seçim kampanyası dönemini LGBT artı hakları bağlamında değerlendirmek için üniversitelerde LGBT artı alanında ayrımcılık, şiddet, nefretle mücadele ederek bütün üniversiteliler için özgür ve güvenli alanlar kurmayı amaçlayan UNIQUEER'in siyasal katılım ve savunuculuk programı koordinatörü ve LGBT artı hakları savunucusu avukat Mahmut Şeren ile konuştum.
Bu seçimi önceki diğer seçimlerden ayıran en önemli şey bizce LGBT artı nefretinin bu kadar sık bir şekilde dile getirilmesi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse her mitinginde LGBT artıların aleyhine bir şeyler söyledi. Ki şöyle bir gözlemimiz de var. Kampanyanın başında daha böyle işte 10 mitinginden ikisinde üçünde bunu yaparken ya da miting benzeri çalışmalarından son haftalarda onunda 8 gibi bir orana ulaşmaya başladı.
UNIQUEER'in hazırladığı Cumhurbaşkanı adaylarının seçim karnesine göre Recep Tayyip Erdoğan 102 miting, açılış töreni, halk buluşması, basın toplantısı ve televizyon programında 38 kez LGBT artıları düşmanlaştıran, hedef gösteren ve nefret içerikli söylem üretti. Kemal Kılıçdaroğlu ise 69 miting, açılış töreni, halk buluşması, basın toplantısı ve televizyon programında LGBT artılardan hiç bahsetmedi.
Kılıçdaroğlu bu konuda sessizliği tercih etti. Erdoğan'ın çok konuştuğunu bilmesine rağmen elbette bizim dikkatimizi çeken şey Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin dikkatini çekmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Onlar da biliyordu Erdoğan'ın dinine de LGBT artıları doladığını. Bilerek bu konuda sessiz kaldı. Belki de bu hani son yıllarda siyasetçilerin sık başvurduğunu gördüğümüz bir mesele. Hani normalde hak temelli söylem üretmesini beklediğimiz, hani kendi politikalarından, çizgisinden öyle bir vibe veren ama bunu yapmaya cesaret edemeyen, çekinen, zarar göreceğini, oy kaybedeceğini düşünen, aslında bu motivasyonla insan haklarını savunmaktan vazgeçen, yani bunun adını da doğru koymak lazım. LGBT artılardan geri durmuyor yani. Biz zaten bizimle arkadaş olmasını beklemiyoruz. İnsan haklarını savunmasını bekliyoruz. Oradan vazgeçen siyasetçiler arasında Kılıçdaroğlu da katılmış oldu bu süreçte. Ama burada iki şeyi not düşmek gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi seçim takvimi henüz başlamamışken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilmemişken ben örneğin İzmir'in her yerinde cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın sona erdirileceğine dair billboardları gördüm. Üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu ve CHP'nin amblemlerinin bulunduğu. Elbette LGBT artılar için umut verici kısım da oluyor. Yani şu anlık sizi sineye çekiyoruz, şu anlık mazur göreceğiz ama seçimden sonra peşinizdeyiz. Kazanır kazanmaz yakanıza yapışacağız dediğimiz bir yerde duruyor LGBT artılar için diyebilirim. Ve ikincisi de siyasetçilerin bu az önce bahsettiğim ama ben bu meseleye girmeyeyim, oy kaybederim kaygısının bir şehir efsanesi olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Yani kimsenin LGBT artı haklarını savunduğu için kendi tabanı tarafından reddedileceğini düşünmüyorum bu ortamda.
Mahmut seçim kampanyası müzakereler sürecinde LGBT artılara yönelik nefret ve ayrımcılığın sadece AK Parti ve bileşenleri tarafından üretilmediğini söylüyor.
Tek de değildi tabii. Özellikle Vatan Partisi, Yeniden Refah, Hüdapar gibi başka partilerinde LGBT artılara ilişkin olumsuz tutumları mevcuttu. Vaatlerine baktığımızda da özellikle hak savunuculuğu anlamında da endişe taşıyorum. Çünkü Yeniden Refah kaldı ki işte meclise girdi 5 vekille birlikte. Kampanya sürecinin başından beri LGBT artı derneklerini kapatacağını, işte belli yasal düzenlemeler getireceğini, hak savunuculuğunu engelleyeceğini ve kamusal alanda LGBT artı varoluşunu istemediklerini dair ki bu çok geniş bir şey. Yani bu sadece derneklerle ve aktivizmle ilgili bir şey değil. Yani bir Lubunya'nın açık kimliğiyle herhangi bir kamu hizmeti alması, işte bir kafede oturması, parkta oturması, sağlık hizmetinden yararlanması gibi bir sürü şeye değiniyor aslında bu. Yani doğrudan toplumda hiç bir görünürlük istemiyoruz demek.
Bir LGBT artı olarak seçimlerin ona ne ifade ettiğini Ankara'da yaşayan 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi İlay'a da sordum.
Sahne şu, birileri için daha iyi bir iktidar söz konusu ama biz LGBT artılar için yine aynı cehennem diye düşünüyorum. Potansiyel iktidarda şu an bizim için vaat edilen daha iyi bir hayat, daha iyi bir düzen, daha çok hak hukuk maalesef yok. Aslında şu noktada LGBT artıların, bizlerin biraz daha bu iktidarı yıkma çabası, bu iktidarın artık demokratik bir düzlem içerisinde olmaması, bir tamamen bir diktatörlük olması ve bu diktatörlükten kurtulmadığımız sürece kendi haklarımız için mücadele alanlarımızın da gittikçe kısıtlanması. Yani aslında biz yeni haklarımız bize doğrudan verileceği için, yeni iktidar için çabalamıyoruz. Haklarımız için daha rahat mücadele edebilelim diye yeni bir iktidar için çabalıyoruz ve bu diktatörlüğü yıkmak için uğraşıyoruz.
Mahmut, bazı muhalefet partilerinin seçimlere doğru esmeye başlayan değişim rüzgarına LGBT artıları bile isteğe dahil etmediğinden bahsediyor.
Artık seçimin ilk turu tamamlandı, meclisteler. Bunların tamamını hayata geçirirler mi bilmiyorum açıkçası ama pek çoğunu hayata geçirecek gibi duruyorlar. Böyle bir iradeleri sıkı bir şekilde vardı çünkü biz izleme yaptığımızda gerçekten hani şaşkınlığa uğratan şeylerden biri buydu. En basit seçim bürosu açılışından en kitlesel mitinglere kadar her yerde bunları dile getirdiler. Yani gerçekten kampanyalarının ve politikalarının ana iskeletine LGBT artıları koymuşlar belli ki. Bu kadar oda alınmışsa gerçekten kendi varlığına da tehdit olarak görüyordur. Demek ki LGBT artı hareketinin ilerlemesi, büyümesi Cumhur İttifakı'nın istediği ülke hayaline uymuyor. Cumhur İttifakı'nın tahayyül ettiği düzene uymuyor. O düzeni yıkacağı, çomak sokacağını onlar da gördüler. Ve aslında bir şeyi engellemeye, durdurmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklarımızı. Biz bir şeyleri değiştireceğiz ama siz biraz kenarda bekleyin. Biz bunları hallettikten, bu önemli sorunlarımızı çözdükten sonra belki size de dönür bakarız tarzında bir tavır vardı. Biz elbette bu tavrı kabul etmiyoruz. Bir değişim olacaksa bu ülkenin yönü, rotası, insan hakları ihlallerinden, hukuksuzluklardan, faşizmden dönüp demokrasiye, barışa, adalete dönecekse bu rotanın dönüşü bizsiz olamaz.
Lubunyalarsız olmaz diyen Unique Queer, seçimlerin sonuçları ne olursa olsun LGBT artıların taleplerini dile getirmek için seçimlerden 6 ay önce seçim bildirgesi çalışmasına başlıyor. 21 farklı üniversiteden ve 15 farklı kentten genç LGBT artıların bir araya gelerek hazırladığı seçim bildirgesinin 8 ana başlığı var.
En başta bir temalar belirleyelim, başlıklarla sınırlı tutalım gibi bir yaklaşımımız yoktu. En başta çok açık uçlu sorularla başladık. Yani bu süreçten ne bekliyorsunuz, nasıl sorunlar var, bunları nasıl çözeriz diye açık uçlu sorularla başladık. Ama zaman geçtikçe 8 tane başlığa bunların toplandığını fark ettik. Aslında 7 başlığa. Bunlar adalet, çevre ve iklim değişikliği, emek, eğitim, sağlık, siyasal katılım, sosyal politikalar ve sonradan 6 Şubat depremi yaşandığı için gündemimize o da girdi son forumda. 6 Şubat'ta yaşanan depremler olarak toplam 8 tane başlıkta toplandı. Forumlarda gerçekten şunu da fark ettik. Biz LGBT artıların ülkenin sorunlarına tamamına ilişkin fikri, politik bir görüşü ve çözüm önerisi var. Yani bu muazzam bir şey. Tamamının gençlerden oluşan, tamamı Lubunya olduğu bir kitle. Gerçekten bugün belki de bir şeylere aday olan siyasi partilerin bir araya gelip konuşamayacağı kadar geniş bir çerçeveden, onların dahi kendi fikirlerini, vizyonlarını, politikalarını aşan bir yerden tartışabiliyor ülkenin meselelerini. Öyle bir bildirge oldu ki bu parlamenter sistem tartışmalarından, yani hükümet sistemlerinden Eurovision'a katılmaya kadar gelen çok geniş başlıkları ve talepleri içeriyor. Gerçekten aralarında böyle bir hiyerarşi kurmak, hani önceliklendirmek vesaire istemedik de bir yandan. Ama şundan doğan bir motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Bazı konular çok görünür, çok can yıkıcı. Örneğin nefret cinayetleri gibi. İşte siyasilerin kamu görevlerinin, hatta artık siyasi kimliği de aşan bir şekilde nefret söyleminin bu kadar yaygınlaşması, cinsiyet uyum sürecine ilişkin hukuki ve tıbbi boyutunun oldukça zora girmesi, işte LGBT artıların yoksulluğu, barınma hakkına ilişkin sorunlar gibi böyle çok can yakıcı sorunlar var. Bunlar elbette ilk başta çok göze çarpıyor. Ama bizim böyle bir bildirgeyi oluşturma sebeplerimizden biri de yaptığımız diğer faaliyetlerde özellikle siyasetin LGBT artılarla ilgili olumlu bir şekilde konuştuğu yerlerde de çok belli başlı başlıkları sınırlandırıldığını fark etmemizdi. Yani sadece nefret cinayetleri, onur yürüyüşleri ve işte aile mitingleri, o bu konuşuluyor. Ama LGBT artıların sorunları bunlardan ibaret değil. Örneğin aile merkezli sosyal hizmet politikaları sebebiyle LGBT artılar bu sosyal hizmetlerden doğru düzgün yararlanamıyor. Ya da aslında işte dijital medyada da, ana akım medyada da sansür LGBT artıları daha derin bir şekilde etkiliyor. Çünkü bu doğrudan LGBT artıların görünmezliğine yol açıyor. 187 maddenin tamamını ve daha fazlasını talep ediyoruz. Çünkü şöyle bir iddiamız da yok. Biz bütün işte genç LGBT artıların sorunlarını belirledik. Çözümleri de budur. Bunları yaparsanız bitmiştir olay gibi bir yaklaşımımız elbette yok. Bunun iyi bir rehber olduğunu düşünüyoruz. Ama elbette burada bitmeyecek. Hani LGBT artı hakları da diğer tüm hak alanları gibi yaşayan ve ucu bucağı da kolay kolay belirlenemeyecek bir alan. Bunları yapmakla başlayıp devamını da birlikte getirebiliriz diye düşünüyorum.
6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezi depremlerden önce daha geniş seçim çalışması faaliyetleri planlayan, ancak depremden sonra adımlarını küçültmek durumunda kalan UNIQUEER, kimi siyasetçilerle temas edebildiklerini söylüyor.
Özellikle Türkiye İşçi Partisi'nden hem Lubunya adaylar vardı, evet de Esmeray ve Talya Aydın. Nile Erbayrak da vardı ama o seçim kampanyası lansmanına gelemese de uzaktan desteğini iletmişti. O sırada yurt dışındaydı. Bunun dışında ofis ziyaretleri oldu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden Ankara adayı Emre Ali Türkmen gelmişti. Diğer adaylar vardı. Türkiye İşçi Partisi ve Yeşiller Sol Gelecek Partisi'nden gerçekten çok sayıda milletvekili adayının seçim bildirgesine ilgi duyduğunu ve her birine teşekkür ettiğini rastladık.
Spod öncülüğünde hazırlanan LGBT artı hakları sözleşmesini imzalayan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den 58 milletvekili adayının 11'i meclise girdi. Spot sözleşmeyi şöyle özetliyor. LGBT artı hakları sözleşmesinde adayların seçildikten sonraki süreçte mecliste ve diğer siyasi alanlarda LGBT artı hakları alanında siyasetin belirlenmesinde LGBT artı hareketiyle birlikte çalışmaya, LGBT artıların temel kamusal hizmetlere erişebilmeleri ve anayasal haklarından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaların oluşturulmasına yönelik beyanlar içeriyor. Aynı zamanda sözleşmede LGBT artı hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınacağına ve yasama döneminde LGBT artı haklarının korunması, iyileştirilmesi, meclis gündemine taşınması için çalışılacağına dair beyanlar da yer alıyor. Mahmut'un görüşü LGBT artı haklarını mecliste taşıyacak milletvekili sayısının artacağı yönünde. Ancak yeni mecliste LGBT artı karşıtı seslerin de çoğaldığını söylüyor.
Tabii şimdi meclisin bu dönemki başka bir aritmetiği var. Yani hiçbir zaman meclis bizim için mükemmel bir yer değildi elbette. Ama ilk defa aşırı sağcıların ve gericilerin bu kadar çoğunlukta olduğu ve radikal olanlarının da temsil edildiği Hüdapar'ın, Yeniden Refah'ın ve muhtemelen bu vekiller 8 kişiyle de 9 kişiyle de kalmayacaktır. Başkalarından da bir takım destekler bulacaktır başka partilerden de diye düşünüyorum.
Gelelim seçim gününe. LGBT artılar seçim günü sandıklarda neler yaşadılar sorusunu genel anlamıyla Mahmut Şeren yanıtlıyor.
LGBT artıların yaşadığı bir takım zorluklar oldu. Bunların farkındayız. İşte kimlik güncel olmaması, fotoğrafla dış görünüşün uymaması gibi sebeplerle ya da oyunu kullandıysa dahi işte alay edilen, gözleriyle taciz edilen, işte aşağılanan LGBT artıların olduğunu da tahmin edebiliyoruz.
Bu bölüm için konuştuğum Lubunyalar, Hazan Özturan ve İlay 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa sandıkta görev almışlar. Hazan ve İlay'ın sandık gönüllülüğü deneyimlerini dinleyelim. Önce İlay.
14 Mayıs'ta müşahit olarak gittiğim okulda sandık kurulunda eksik olduğu için sandık kurulu üyesi olarak görev aldım. İlk defa bu sandık kurulu görevindeydim. Yani bir yurttaş olarak her şeyden önce gerçekten bu diktatörlüğün artık yıkılması için elimden geleni yapmam gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin de taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum. Yapabileceğim şeylerin sınırları içerisinde bu da vardı. Ya müşahitlik ya sandık kurulu üyeliği. O yüzden elimden geleni yaptım ben de. Seçim günü sabah 5.30'da müşahitlik yapmak istediğimiz okulun önündeydik. Sandık başkanlarından bile erken gittik okula. Daha sonrasında müşahitlik yapmak istediğimiz sandıkta bir eksik vardı sandık kurulunda. Ama sonra sandık kurulu başkanı beni kabul etmedi kurula. Ondan sonra bir yan sandığa geçtim. Orada kabul edildim. Orada sandık kurulu üyesi olarak bulunuyordum. Gün içerisinde çeşitli çatışmalar da yaşandı okulun içinde. İşte sürekli bir düşmanlaştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil söz konusuydu. Yani her ne kadar içeri parti rozeti veyahut da herhangi bir partinin adayın ambleminin sokulması yasak olsa da her parti, her siyasi kutup kendini tanımlayabilecek bazı şeyler takıyordu orada. Bu belirli Türk bayrakları rozeti oluyordu bazı yerlerde. Bazı yerlerde turuncu fularlar oluyordu. İster istemez bu kişilerin arasında da inanılmaz bir çatışma söz konusuydu. Sürekli bir nefret söylemi söz konusuydu. Böyle çok gergin bir ortamdı açıkçası. Daha sonrasında işte oylar kullanıldı. İnanılmaz bir katılım vardı. Bizim sandıkta oy kullanmayan galiba 2 kişi falan vardı toplamda, yani adı yazıp da gelmeyen. Sonra sayım yaptık. Sayım böyle geceye kadar sürdü gerçekten. Sayım toplanması falan. Islak imzalı tutanağı aldık. Sonra diğer sandıklara gittik. Diğer sandıkların hepsinden firesiz bir ıslak imzalı tutanak almaya çalıştık. Yaklaşık gece 1 falandı biz tutanakları almayı bitirdiğimizde, son sandıktan da alabildiğimizde.
Sık sık sandıkta görev almayı bireysel bir misyon gibi tartışıyoruz ama bence örgütlenmek bu yüzden de önemli. Birbirimizi güvende tutabilmemiz bakımından da önemli bir şey. Lubunya olarak çok alıktırmıyorum ama bir nöro çeşitli olarak sinirlendiğim zaman vesaire istemediğim gibi davranma ihtimalim oluyor. Ve sandıklar özellikle insanların gerilmeye çalışıldığı, daha provokasyonun olduğu ortamlar olabildiği için o dayanışma çok önemli bir şey. Bu dayanışmayı sağlayabilmenin ne kadar sonuçları da değiştirdiğini gözlemleme şansım oldu. Çünkü müşahit olarak sonradan katıldığım sınıf aslında en problemli sınıflardan bir tanesiydi. Fakat birkaç gözlemci gelince ve aralarında bir tanesi avukat olunca aniden sandık görevlisinin tavrı değişti mesela. Bu yüzden orada bulunmak, yani sandıkta görev almasak bile daha sonrasında kendi sandığımıza dönüp orada gözlemci olarak kendi sandığımızın sayımında yer almak gerçekten yapılabilecek bir sürü usulsüzlüğün önüne geçiyor oluyor. Daha dikkatli şekilde davranmaya başlıyorlar.
İlay ve arkadaşları 14 Mayıs'ta sandık gönüllüsü olan LGBT artıların yaşadıklarını deneyimledikten sonra Lubunyalar sandıklara sahip çıkıyor oluşumunu kuruyorlar. İlay'ın sesinden çağrılarını dinleyelim.
Her yerde olduğu gibi sandık başına müşahit olmanın da Lubunyalar için ayrı bir zorluğu var. Hem güvenlik açısından hem de müdahale alanı açısından. Bu yüzden her şeyden Lubunyalar olarak örgütlenmeye ve organize bir halde ikinci turda müşahitlik yapmaya karar verdik. Hem sandıkları hem de birbirimizi korumak, dayanışma içinde müşahitlik yapmak için bir araya geliyoruz. Hangi partide olduğunu fark etmeksizin kendi şehrindeki Lubunyalarla örgütlenip sandığına sahip çıkmak istiyorsan sen de bize katıl Lubunya.
Lubunyalar sandıklara sahip çıkıyor çağrısının formunu bölüm açıklamalarına da ekleyeceğiz. Lubunyalar sandıklara sahip çıkıyor, partilerle ve oy ve ötesi gibi sivil oluşumlarla iletişime geçerek çağrıya başvuran Lubunyaların gruplar halinde birbirleriyle dayanışabilecekleri şekilde okullara dağılımını organize etmeye çalışıyor. İlay'dan sandıkları koruyan Lubunyaların ne gibi zorluklarla karşılaştığını detaylandırmasını istedim.
Özellikle trans arkadaşlarımızın çok fazla çektiği sıkıntılardan bir tanesi ciddiye alınmama. söylediklerinin ve gerçekten o anda da o sandık başında da karikatürize edilmedi bunu. Ama maalesef toplumun bu karikatürize edişinin yanı sıra bilmediği şey de Lubunyaların madiliği. O yüzden hani böyle saçma sapan şakalarla veya dalga geçmelerle, ciddiye almamalarla bizi yıldırmaya çalıştıklarında inanılmaz bir madilikle de karşı karşıya kalıyorlar. Hiç beklemedikleri bir ciddiyetle. Ve bakarsanız gerçekten en çok hazırlıklı giden sandık başlarına Lubunyalar oluyor. Çünkü her şeyi bir gece öncesinden böyle su gibi okuyup ezberlemiş oluyoruz. Ve oraya bütün hırsımızla ve bir hayatta kalma mücadelesiyle gidiyoruz aslında. Çünkü bizim için bu seçim gerçekten hayati bir anlam ifade ediyor. Lubunyalar kırsal kesimlerde müşahitlik yapmaktan çekiniyorlar. İstemez. Çünkü oralarda bir güven bağı kurabileceği insan bulabilecek miyim? Başıma bir şey gelse yanında biri durur mu? Ya da hani ayrımcılığa uğrar mıyım? Nefret suçuna maruz kalır mıyım? Gibi birçok kafalarında soru işareti ve endişe var haklı olarak birçok Lubunya'nın.
Üstelik sadece kırsaldaki değil, büyük kentlerdeki Lubunyalar da çeşitli gerekçelerle sandık başında olmaya çekiniyor. Bir sanat derneğinde çalışan ve İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Pasifika'ya kulak verelim.
Çocukluğumda babam erkekliğimi yetersiz gördüğü için hep sen beceremezsin, sen yapamazsın gibi şeyler söylerdi bana. Bu yüzden zaten bir özgüven eksikliğim var ve sandıkta görev yaparsam böyle bir şeyleri beceremem, sürece ket vururum ya negatif yönde etkilerim diye endişeleniyorum. Bu özgüven eksikliğinden dolayı. Ses tonum, boyalı saçlarım yüzünden başka birinin bir bakışını veya bir imasını hissederim. Kendimi kötü hissederim ve yine destekten çok köstek olurum. Sürece yine fayda sağlayamam diye de endişeleniyorum. En çekindiğim nokta da sandık başında tartışma çıkarsa, karşı görüş tarafa çıkışmak gerekirse, olay çıkarsa soğukkanlılığımı koruyamam ve kriz yönetimi yapamam. Yine faydasız olurum diye hissediyorum.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay, 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Abla, annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz, neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Pasifika, sandık başında bir Lubunya olarak güvenliğinden endişe etmekte de haksız değil. Bunu biliyoruz. Sözü İlay alsın.
Bence ben alıktıran bir Lubunya'yım. Zaten non-binary'yim ve kendimle alakalı androjen bir görünüm sağlamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. O yüzden genelde insanların bana baktığında kafalarından geçen, bazen de söyledikleri ilk şey, kız mı erkek mi gibi böyle çok basit bir cümle oluyor. Basit ve ilkel bir cümle gerçekten. O yüzden orada bir anlaşılma başlıyor. Zaten renkli saçlıyım. Ondan sonra üstümüzden başımızdan belli gökkuşaklı filerle gidiyoruz. Hani orada olur da bir Lubunya kendini tehlikede hisseden biri bizi görürse tanısın ve hani güvende olabileceğini, bize dayanışma kurabileceğini bilsin diye. Genelde bu tarz şeyler taşımaya çalışıyoruz üstümüzde. O gün orada beni tehlikede hissettiren şöyle. Zaten başka bir Lubunya arkadaşla beraber gittik biz oraya. Yine buradaki benim hani en gerçekten hayat yoldaşım diyebileceğim biriyle gittik. Cihan'la biz farklı sandıklarda ve okulun farklı katlarında görevliydik. O yüzden gün içerisinde çok fazla birbirimizi görme şansımız olmadı. Ama bir üst katta başka bir Lubunya yoldaşımın olduğunu bilmek bile orada gerçekten hiçbir koşulda susmamamı ve hani her koşulda itiraz edebilmenin, hakkını arayabilmenin önünü açan bir şey oldu benim açımdan. O yüzden gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Onun dışında bana endişeli hissettiren tek bir nokta, bir noktada faşistlerin içeri böyle örgütlü bir şekilde girdiği bir an böyle tedirginlik hissettim sadece. Ama dediğim gibi hani bir bağrışıma yukarıdan gelebilecek bir yoldaşımın olduğunu ve yalnız olmadığımı biliyordum. Biraz onun cesareti vardı. Bir de ister istemez bizi tedirgin eden şeylerden biri de kolluk kuvveti oluyor. Kolluk kuvveti bu seçimde çok fazla sandıkları gasp etmeye, silahla oy kullanmaya girmeye veyahut da sayım izlemeye çalıştı. İnanır mısınız koca okulda sanırım bizim okulda 10 sandık vardı yanlış bilmiyorsam. 9 ya da 10 sandık. Kolluğun dışarı çıkarılmasını sağlayabilen 2 sandık var. Biri bizim sandığımız, bir de Jiyan'ın olduğu sandık. Yani yine aslında Lubunyalar olarak oylarımıza sahip çıkıyoruz bütün kalabalıkların arasında.
İlay, sandık başında görevliyken seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağından ve seçimin ilk turda biteceğinden emin olduklarını söylüyor. Bu sebeple sandık başından eve döndüklerinde kutlamaları sabah yaparız artık diyerek gönül rahatlığıyla uyumuşlar. İlay ve arkadaşlarını 16 Mayıs akşamı YSK'nın önünde demokrasi nöbetine başlatan gelişmeleri İlay'dan dinleyelim.
Sabah uyandığımızda hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Yani ilk elden sandık başlarına duran ve o sonuçları bilen insanlar olarak bu sonuçların gerçeği yansıtmadığını biliyorduk aslında bir noktada. Ama daha sonrasında alenen bu sonuçların yanlış olduğu, özellikle Kürt illerinde birçok yerde oyların gasp edildiği, usulsüz oy kullanımlarının olduğu, tutanakların YSK verileriyle karşılaştırılması sonucunda ve çeşitli düşen görüntüler, videolar sonucunda aslında Twitter'da özellikle görülmeye başlandı. Daha sonrasında her şey bu kadar aleni bir şekilde ortadayken hiçbir muhalefet partisinden, kesiminden, adayından hiçbir ses çıkmaması bizim gerçekten böyle olduğumuz yerde böyle hop oturup hop kalkmamıza sebep oldu. Yani hadi kimse bir şey demeyecek mi? Hadi kimse bir şey yapmayacak mı? Sonra bir noktada dedik ki biz de yani biz bu zamana kadar aslında ne yaptılar ki? Hani hangi adımı attılar ki biz şimdi oturduk da bir adım atmalarını ve ses çıkarmalarını bekliyoruz. Yine buna ses çıkaracak olan aslında biziz yani. Seçmen, yurttaş, halk olarak biziz orada. Daha sonrasında gerçekten şu şekilde oldu. Biz burada hani hiçbir şey yapılmayacak mı yani arkadaşlarımız olarak böyle birbirimize mesaj attık ve dedik ki işte hadi şurada bir kafeye gidip oturalım ne yapabileceğimizi. Ondan sonra işte bir saat içerisinde gittik oturduk. Herkes tanıdıklarına yazdı. Derken böyle yaklaşık 15-20 kişilik bir grup olduk böyle orada. Ondan sonra ne yapalım ne edelim? YSK önüne mi yürüyelim? Oturma eylemi mi yapalım? Ondan sonra en yapabileceğimiz en aslında efektif şeyin bir demokrasi nöbeti başlatmak olabileceğini düşündük. Ve bir noktada şöyle bir umudumuz da vardı açıkçası. Biz bir demokrasi nöbeti başlattığımızda diğer şehirlerde, diğer illerde, bizim ilimizde de keza halkın buna destek vereceğine ve devam ettireceğine dair bir umudumuz da vardı. Çünkü herkes birilerinden bir aksiyon alınmasını bekliyordu. Yani önemli olan o ilk adımın atılmasıydı bu hukuksuzluğa karşı. Biz de dedik ki o zaman bu ilk adımı atan kişiler biz olalım. Çünkü buradan tekrar söylemek istiyorum. Biz Lubunyalar için bu seçim sıradan bir seçim değil. Bizim gerçekten yaşam mücadelemizin insanların bizim yaşamımızı oyladığı bir seçim gibi bir şey. Tabii bu demek değil ki seçimi kaybedersek Lubunyalar kaybeder mi? Tabii ki bizim dayanışmamız baki. Her zaman olduğu gibi yine mücadele ederiz. Ama şartların çok daha zorlaşacağını da kabul etmek gerekiyor.
Sosyal medya Kılıçdaroğlu YSK'nın önüne git çağrılarıyla yıkılırken çoğunluğu Lubunya olan ekip 16 Mayıs Salı akşamı YSK'nın önündeki kaldırımda yolu kapatmayacak ve geçişe engel olmayacak şekilde demokrasi nöbetine başlıyor. O akşamı anlatmaya orada bulunan İlay devam etsin.
Videomuzu paylaştık sosyal medyada ve paylaştığımız andan itibaren, o saniyeden itibaren çok fazla destek almaya başladık gerçekten. Daha sonrasında 5 dakika sürdü ya da sürmedi. Güvenlik şube ekipleri geldi, çevik kuvvet geldi ve bir kişi başına 20'den fazla çevik kuvvet polisi düşecek bir kalabalık oraya toplandı. Sokak kapatıldı. Sonrasında bir güvenlik şube memuru gelip, daha önce de kendisinin şiddetine birebir maruz kaldığımız bir güvenlik şube memuru gelip bize yaptığımız eylemin hukuksuz olduğunu söyledi. Biz orada 10 dakika boyunca anayasal maddeleri teker teker okuyarak yaptığımız eylemin neden aslında hukuki bir dayanağı olduğunu ve bizim yurttaş olarak en büyük hakkımız olduğunu açıkladık polis memuru. Ama şu anda hepimizin de bildiği gibi polis, kolluk kuvvetleri anayasayı dayanarak vatandaşı korumakla, düzeni korumakla yükümlü birlikler değil, karşılığında para alarak hükümetin emirlerini yere getirmekle sorumlu. Paralı bir çete görevi gördüğünden dolayı hiçbir şekilde bizi dinlemediler. Etraftaki halkı bize karşı bir galeyana getirmeye çalıştılar provoke ederek ortalığı. Ama bunu da başaramadılar. Halkın da desteğini görünce, çünkü etraftan yoldan geçen insanlar gelip bizim yanımıza oturmaya başladılar. Baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bizi teker teker yerden kaldırarak gözaltı araçlarına bindirmeye başladılar. Bu süreçte biz direnmedik. Çünkü direnmeyeceğimizi polise de söyledik. Dedik ki biz hiçbir karışıklık çıkarmaya çalışmıyoruz ve sizin elinize de bununla ilgili herhangi bir malzeme vermeyeceğiz. Gözaltı kararı varsa da direnmeyeceğiz. Atanmış cinsiyetlerimize göre iki aracı ayırdılar bizi. Karşı araçta bir arkadaşımızı indirip dövmeye başladıklarını gördük. Ondan sonra orada bir karışıklık çıkınca bizim aracın kapısını hızlıca kapattılar. Daha sonra ben telefonlarımızın gasp edilmeye çalışıldığına dair bir tweet daha attım. Hızlıca kamuoyunu bilgilendirmek için. Ve bu tweet gerçekten Türkiye'nin gözü önünde çok fazla yayıldı ve herkesin izlediği bir olay haline geldiği için tekrar polis bizim araca gelip bizim telefonlarımızı isteyemedi bizden. Ondan sonra hastaneye gittik. Hastane sürecinde bizden sonra diğer arkadaşlarımız gelince inip diğer arkadaşlarımızın yolup olmanına bakmak istedik. Ondan sonra baktık da Arpetlerin arkadaşımız hani o an için iyiydi ama telefonları hepsinin alınmıştı. Hepsinin telefonlarını gasp etmişlerdi. Sonrasında sağlık muayenesine girdik hepimiz sağlık kontrollerine. Daha sonra tekrar zaten biz 4 kişilik bir gözaltı aracında 5 kişiydik. Hani sıkışmış bir yerdeydik ve kapımızı hiçbir şekilde açmıyorlardı hava alabilmemiz için. Sonrasında güvenlik şubeye götürüldük. Güvenlik şubede de üst araması, ifadelerimiz alındı. İfade suçlamasında bizim hiçbir şekilde adını dile getirmediğimiz, hiçbir partinin ya da adayın ismini dile getirmedik biz olur olduğumuz süreç boyunca. Ancak buna rağmen sanki Kemal Kılıçdaroğlu için oradaymışız gibi suçlama tutanaklarına Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakları gasp edildiği için buradayız dediler diye geçirilmişti. Buna itiraz ederek susma hakkımızı kullandık. Susma hakkımızı kullanmamızın sebebi de bu gözaltı işleminin hukuksuz olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden bu hukuksuzluğu yapan polislere verecek bir savunmamız olduğunu düşünmüyoruz. Bir savunma vermemiz gerektiğini düşünmüyoruz. Olur da bu olay savcılığa intikal ederse orada gereken savunmayı yapar.
İlay ve arkadaşları ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İlay'a göre o gece Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gidip itirazlarını dile getirenlerin Lubunyalar olmasının sebebi tam da Lubunyaların hayatta kalma mücadelesi. Kimileri ise seçimlerin ilk turunda yaşadığı hayal kırıklığının acısını depremzedelerden çıkarmaya kalktı. Yani bir diğer hayatta kalan, hayatta kalma mücadelesi veren gruptan. Antakyalı olan Mahmut Şeren'e seçim ikinci tura kalınca ve deprem bölgesinden AK Parti'ye muhalefetin beklediğinden daha yüksek bir oy çıkınca depremzedelere yönelik üretilen olumsuz söylemler hakkında ne düşünüyor ve ne hissediyor diye sordum.
Ben Antakyalıyım, deprem gününde orayı gördüm. Orada aslında iki hafta muhteşem bir dayanışma vardı. Yani benim bu topluma dair umutlarım var açıkçası. Bir sürü iyi insanın yaşadığını düşünüyorum bu ülkede ve bu ülkenin dayanışma kodlarının olduğunu biliyorum. Bu çok umut vericiydi. Ama sonrasında deprem bölgesinden Erdoğan birinci çıktı ve aslında değişen bir şey değildi bu. Yani önceki seçimde de birinciydi. Hatta bir miktar oy kaybederek birinci çıktı. Yani insanlar genel anlamda politik tercihlerini pek de değiştirmedi orada diyebiliriz. Biraz bir azalma var. Bunun üzerine hani sosyal medyada özellikle hani bu çok CHP'ye mal edildi ama o CHP özgü bir şey de değildi elbette. Bu hani o iktidarın manipülasyonuydu. Ama bazı insanlar hakkını helal etmediğini, akıllanmadıklarını gibi bir sürü hani kötü söz o bölgeden dinleyenler olur diye çok fazla örnek vermeyeyim ama bir sürü haksız ve çirkin sözler sarf etti.
Mahmut sözlerine dayanışmanın çıkar ilişkisine dayanamayacağını ve Erdoğan faşizminin sürmesinin nedeninin deprem bölgesi olmadığını ekliyor. Türkiye'deki faşist dalgaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kapıldığını görüyoruz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Kılıçdaroğlu, milliyetçi cephenin oylarını alabilmek için mülteci karşıtı açıklamalar yaptı. Mültecilerin geri gönderileceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri ve milliyetçilerin mültecileri pazarlık konusu haline getirmesinin nasıl hissettirdiğini ve neler düşündürdüğünü mülteci LGBT artılara sordum. Güvenlik endişelerinden dolayı ismini ve sesini değiştirdiğimiz Yasemin'i dinliyoruz.
Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ırkçı söylemlerin artacağını biliyordum. Türkiye'ye geldiğimden beri ana dilim olan Arapçayı dışarıda rahatlıkla konuşamıyorum. Dışarıda ailemle ya da arkadaşlarımla Arapça klavyeyle mesaj bile atmaya çekiniyorum. Genelde siyasetçiler azınlıklar üzerinden propaganda yapıyorlar. Bu propaganda tabii ki de bu azınlıkların aleyhine oluyor. Bir hedef seçiyorlar ve bunun üzerinde seçimi kazanmaya çalışıyorlar. Bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Dünyanın her yerinden böyle şeyler yaşanıyor. Siyasetçiler ırkçı ve homofobik söylemlerde bulundukça bu söylemler halk içinde diğer azınlıklar tarafından bile kullanılabiliyor. Geçenlerde bir Lubunya tarafından tamam en son seni göndereceğiz diye ırkçı bir söyleme maruz bırakıldım. Türkiye'de kendime güvende hissettiğim queer ortamlarda bile artık kendime güvende hissedemiyorum. Bunun sebebine siyasetçilerin kullandığı bu nefret dili ve ırkçı söylemler olduğunu düşünüyorum.
Şimdi de yine güvenlik endişesi nedeniyle bölümümüzde ismini değiştirdiğimiz İstanbul'da yaşayan Lübnanlı Lara'ya kulak verelim.
I speak as an Arab queer woman in this country. I understand after 20 years of being oppressed in the streets, being accused of terrorism for any action you take for your rights, the lack of freedom of expression and etc. We all want this to end. But as an Arab in this country who isn't a Muslim or a religious person, I always felt dislike. Disliked by both sides. The racism we saw in the election campaign is dangerous, but the silence of the supporters about it is as dangerous, if not more. This will not only lead to policies of deportation. These speeches we saw, the racism we saw, we're not only afraid that this will lead to massive deportation of refugees. regardless if they win or not, this will and already is causing more action of hatred, more discrimination, giving racists more comfort, redirecting the anger and frustration on migrants instead of the ruling class. Everyone I know who is a migrant or an Arab is afraid. Even myself, I have to think like 4 times before I write or say anything to either an AKP supporter or a CHP supporter today. I get harassed or attacked simply by speaking Arabic language on the streets. People are voting mainly for Kemal, saying that we will have more freedom of expression, more freedom for the LGBTQ, like we will have more rights. I ask them to be aware of who will pay that price for their freedom. Then to challenge this racist discourse, to at least think beyond their own salvation and check up on their migrant friends or neighbors. And as simple as, yani, just speak up. You can even still vote or not vote, but you can also vote and do both. Yani, no one is telling you, like, I understand the need to bring down this 20 years of oppression, but at the same time, even if you vote, please be aware and speak up and criticize what you're voting to. We all deserve better than what is offered. We should always try to seek freedom for all. At the end of the day, on the long run, it's a community solidarity that is inclusive, which will save us and not the state. And for the future, racism should always be on the political table of any movement in this country. A planned counter-discourse for racism should be planned. And in the LGBTQ organization or the leftist organization, people should really try to deconstruct their racism internally and work harder to include migrants, because if that's the case, there would have been at least a better counter-discourse on the streets today regarding this racism. And that discourse should go beyond just refugees are humans.
İngilizce bilmeyenler için Lara'nın sözlerini özetleyeyim. Türkiye'de yaşayan Arap bir Lubunya kadın olarak Lara, iktidar tarafından da muhalefet tarafından da gözetilmediğini söylüyor. Irkçılığın tehlikeli, ırkçılığa sessiz kalınmasınınsa daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Bastırılmışlığı ve öfkeyi anladığını, ancak bunun muhatabının göçmenler ya da mülteciler değil, yönetici sınıfı olduğunu belirtiyor. Ve herkesi, mülteciler de insan, söyleminin ötesine geçen bir dayanışmaya çağırıyor. Yüzümüzü meclise dönecek olursak, Unique Mahmut Şeren, LGBT artı müttefiki iddiasında olan vekillerin mecliste LGBT artıların haklarına dair politika üretmeleri gerektiğini, özellikle Hüdapar'dan, Yeniden Refah'tan vekillerin yer alacağı bu mecliste LGBT artıların haklarını saldırıya uğrayacağını ve müttefik vekillerin de bu saldırılara karşı bir savunma hattı kurmalarının elzem olduğunu söylüyor.
LGBT artılar için elbette zor günler olacak ama böyle yakıcı zamanlar başka dayanışmaları, örgütlenmeleri ve yeni mücadele alanlarını doğurur. Doğasında böyle olmak durumunda. Yani biz elbette Yeniden Refah girdi meclise, Hüdapar bütün LGBT artı karşıtlığıyla orada karşımızda duracak. Biz de sinecek değiliz. Biz sinmeyeceğimiz gibi dostlarımız da sinmeyecek. Yani LGBT artı olmasalardı, LGBT artı hareketiyle temas eden, başta feministler olmak üzere birçok toplumsal grup, toplumsal muhalefete dahil olan pek çok örgütlü insan elbette bunlara karşı çıkacaktır, bunlara karşı duracaktır.
5 milletvekiliyle meclise girecek Yeniden Refah Partisi, LGBT artı derneklerinin ve onlarla ilişkili derneklerin kapatılmasını istiyor.
Hani diyelim ki LGBT artı derneklerini kapattılar, yani bu tüzel kişilikleri yok edebilirler. Bu mümkün, hani olmayan bir şey değil. Kürt hareketinin, başka feminist örgütlerin başına gelmeyen bir şey değil bu. Ama buna rağmen mücadelenin devam ettiğini bizi tarihte başka olaylarda LGBT artıların yaşadıkları da gösteriyor. Biz bundan sonra hem mecliste yaptığımız çalışmaları da devam ettirerek hem de dediğim gibi dayanışma, örgütlenme ve daha fazla insanın bir araya gelip LGBT artı haklarını savunması, LGBT artı haklarından bahsetmesi ve bunları talep etmesi için uğraşmaya devam edeceğiz.
İkinci tur için 28 Mayıs'ta sandıklara gittiğimizde pusulada iki cumhurbaşkanı adayı göreceğiz. Mahmut'a LGBT artı hakları bağlamında Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu neye tekabül ediyor diye sordum.
Bu iki adayı LGBT artı hakları bağlamından kıyasladığımızda elbette biri bu sürecin en çok nefret söylemi üreten aktörü oldu. Yani Recep Tayyip Erdoğan şimdiye kadar hiçbir siyasetçinin üretmediği kadar ve muhtemelen uzun bir zamanda rekoru kırılamaz. Yani 2 ay gibi bir sürede bu kadar çok nefret söylemini, ayrıştırıcı söylemi, hedef göstermeyi ve düşmanlaştıran söylemleri dile getiren bir siyasetçi umarım bir daha görmeyiz. Ama o zaten onun hani yeri çok belli. LGBT artıların ona destek vermeyeceğini vermeyeceğini düşünmek istiyorum. Diğer aday yönünden de ama onun da karnesi iyi değil açıkçası. Yani aynı yerde durmadı, nefes söylemi üretmedi, düşmanlaştırmadı, hedef göstermedi kendisi. Ama mesela İmamoğlu ve Yavaş'ın, Akşener'in ki bunlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Onların birer kez de olsa ayrımcı söylemlerini duyduk. Seçimin sonucu ne olursa olsun seçim bildirgesinde söylemiştik. Ne vazgeçmeye niyetliyiz, ne kenara çekilmeye. Biz burada olmaya devam edeceğiz. Yani Lubunyalar yeniden Refah'la da Hüdapar'la da baş eder. Hepsinin de ağzının payını verir. Tarih bizden yana, bu var olan içinde bulunduğumuz dönemin kendi kodlarından, kendi gerçeklerinden Türkiye'nin kopması mümkün değil. LGBT artılar dünyanın pek çok yerinde kazanımlarını elde ediyor. Türkiye'de de elde edecek, hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Bölümü kuyer şair Arzu Bulut'un iki seçim turu arası 19 Mayıs 2023 tarihinde attığı tweet selini bizim için seslendirmesiyle bitirelim.
İlk turda YSP adına görev yapmış ve parlamento seçimlerinde YSP'ye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kılıçdaroğlu'na oy vermiş Kürt, trans, feminist bir lezbiyen olarak söylemek istediğim birkaç şey var. YSP ve onun tüm bileşenleri, bunun yanında anarşistlerin bir kısmı, Kürdistan halkları bağrına taş basıp stratejik oy kullanıp Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Tüm bir süreç boyunca da sandıklara sahip çıktı. Tabii bunlar asla ama asla bir anda olmadı. Kılıçdaroğlu'nun verdiği demokratikleşme sözü bu yönde kurduğu dilden ötürü ve AKP-MHP faşizmini geriletmek adına stratejik olarak kendisini destekledik. Ama maalesef görüyoruz ki Kılıçdaroğlu çalınan ilk tur sonrası göçmenleri hedef alıyor, onları bir tehdit unsuru gösterip geri göndermekle tehdit ediyor. Yetmiyor, terör kavramı üzerinden Kürt halkına ve mücadelesine dönük iktidar ile aynı kriminalize eden cümleleri kuruyor. Kılıçdaroğlu'ndaki bu ani dil değişimi belki Sinan Oğan'dan oy alır ama Arzu'dan ve Kürt halkından, dostlarından asla alamaz. Bizler bu ülkenin ötekilerini, hayatı karartılmış olan göçmenlerini asla yalnız bırakmayacağız. Bu faşizme terk etmeyeceğiz. Bizler ne Kemalist bir faşizme ne de neoliberal, faşist, siyasal İslam arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz. Elbet yapacağımız bir tercih var. O da sokaklardır, isyanımızdır. Benim tek umudum bu coğrafyada parti eksenli bir muhalefetten öteye gidebilmek ve halkın kendi örgütlülüğünü kurmasında. Tıpkı Gezi gibi, tıpkı öncesi gibi. Doldurduğumuz meydanları, sokakları hatırlayın. Bizler ilk defa direnmiyoruz ve isyan etmiyoruz. Elbet bu coğrafyada toplumsal muhalefeti partilerin gölgesinde değil, ışıl ışıl ıslattığımız inatçı sokaklarda var edeceğiz tekrar ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemiz sadece seçim süreci için değil, sonrası için de var olmalı. Bugün Kılıçdaroğlu'na doğru eleştirileri ve muhalefeti yapmazsak, Derin Devlet, Tuncay Özkan ve Ergenekon tayfası kendisini esir alacak. Bu yüzden eğer gerçekten Kılıçdaroğlu'nu sözleriyle, demokratik sözleri ve pozisyonu ile Cumhurbaşkanlığında görmek istiyorsak, onu daha demokratik bir pozisyona çekmemiz gerek. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nu uyarıyorum. Eğer dili iyice sağa kayarsa bunun bedeli olur ve işte o zaman hepimiz kaybederiz.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.